güvenilir gıda.
Merhaba, yeni bir programda daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda biz Profesör Doktor Nevzat Artak hocamızı konuk etmiştik. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisi Bölümü öğretim üyesi. Programımızda gerçekten çok önemli konular vardı. Bu konularda yarıda kalmıştık. Şimdi bu konuların devamı niteliğinde değil ama eksik kalan bilimler vardı. Onları da devam edelim. Onlardan da sohbetimize katkıda bulunsun. O soruları da soralım. Güvenli gıdayı konuşuyoruz. Gıda güvenliğinde denetimi.
Evet.
Tabii bir program dolusu, hatta bir gün dolusu konuşabiliriz demiştik hocam.
Tabii. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Şimdi bizim tüketicilerimizin devletin hiç denetim yapmadığı gibi bir algısı var. Devletin bunu değiştirmesi gerekiyor. Biz acaba denetimi nasıl yaparız? Tekrar ediyorum, az bilindiği için ülkemizde gıdadan sorumlu yetkili otorite Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Geçmişte adı Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'ydı. Daha doğruydu. Ama şimdi ismi Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Tarım ve Orman Bakanlığımız gıdadan sorumludur. Gıdanın içindeki kaynak suları ve mineralli sulardan Sağlık Bakanlığımız sorumludur. Yani öyle bir ayrım yapılıyor. Onun dışındaki tüm gıdalar Tarım Bakanlığı'nın konusu içindedir. Mineralli su, yani maden suyunun içine biz limon ilave etsek %5, o zaman tekrar Tarım Bakanlığı'nın konusuna giriyor. Çünkü proses gıdalar olduğu gibi ambalajlananlar, işleme girenler, yani belli parametrelerden sonra Sağlık Bakanlığı'nın, sular diyelim kısaca, diğerleri Tarım Bakanlığı'nın konusunda. Tarım Bakanlığı'nda şöyle söyleyeyim, biz AB'ye aday ülkeyiz ve gıda denetiminde de AB'nin ve dünyanın takip ettiği kuralları uygulamak durumundayız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gıda denetçileri ve kontrol görevlisi dediğimiz gıda denetçileri var. Ben de bir gıda denetçisiyim. Nasıl gıda denetçisi olur? Bir defa Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim veya işte diğer meslek dallarından çalışıyor olmanız lazım. Bakanlığın belli dönemlerde açtığı kurslar vardır. Hizmet içi eğitim, denetçi eğitimi. Bu şu anda bizim yaklaşık 7000'e yakın gıda denetçimiz var ama hepsi bil fiil çalışmıyor. Başka işlerde de çalışan var. Aktif çalışan 3500-4000 civarında gıda denetçimiz söz konusu. Bir tanesi de benim. Şu anda üniversitede görevliyim. Nasıl denetim yapılıyor? Denetimi isterseniz iki örnekle anlatayım. Bir tanesi izleme. Ben gıda denetçisiyim veya siz gıda denetçisiniz Mustafa Bey. Bir konuda bakanlıkta toplantı oluyor. Bazı gıdaları izliyoruz. Bunlardan bir tanesi diyelim kuru kayısılar. Kükürt dioksit miktarını izlememiz lazım. Bir diğeri kırmızı pul biberlerde aflatoksin. Hepsini saymayayım. Tavuklarda salmonella gibi. İkisini örnek vereyim. Şimdi ben, siz ve ben denetçiyiz. Bize dediler ki Ankara piyasasından kırmızı pul biber ve kuru kayısı satın alınız. Biz sizinle gittik. Siz kuru kayısı 2 numune aldık. Ben de 2 tane pul biber aldım. Firmasını biliyorum. Aynı firmanın aynı parti ve seri numarası olan etiketini okuyoruz. Satın aldık. Parasını ödedik. Biz bu ambalajdaki izlemede hem kuru kayısıyı hem kırmızı pul biberi analize göndermemiz lazım. Bir diğerini de uygun koşullarda muhafaza etmemiz lazım. Yani bir pul biber, bir kuru kayısıyı depoya koyduk. Analiz için gidecek numuneler depoya koyduk. Diğerin ikisini biz
laboratuvara
gönderdik. Örneğin kuru kayısıda analiz yapıldı. Kükürt dioksit miktarı 2500 miligram kilogramın üstünde olmayacak. Eğer limit 2500 kilogramın altında çıktıysa hiç problem yok. Firmanın haberi bile olmaz. Ama öbür şahit numunemiz muhafaza edilir. Gelelim kırmızı pul bibere. Kırmızı pul bibere gittik. Bir numuneyi depoda sakladık. Diğer numuneyi analize gönderdik. Orada kritik parametre aflatoksindir. Aflatoksin bir mikroorganizma, yani nemli ortamda eğer
küf dediğimiz konu.
Tabii kırmızı pul biberimiz ıslaksa, çok yağlıysa ve rutubeti çok yüksek ise ve 175'in üzerinde, sıcaklık da 35 derecenin üzerindeyse, bazen yazın oluyor. O zaman ne oluyor? O biberde aflatoksin oluşuyor. Bu küfler oluşturuyor. Nasıl biz bir gıdayı tükettiğimiz zaman katı ve sıvı atığımız var. Mikroorganizma da atığını gıdanın üzerine bırakıyor. İşte o aflatoksin dediğimiz ve aflatoksin B1, B2, G1, G2 20 ppb'den fazla ise bizi hastalandırabilir, karaciğerimizde birikebilir ve Allah korusun kansere neden olabilir. İşte numunemizde pul biberde aflatoksin yüksek çıktı. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Kuru kayısı da düzgün çıkmıştı, fabrikanın haberi olmadı. Uygun çıkmadı. Etikette firmanın adresi var. Derhal hangi ildeyse, örneğin Ankara'da Çankaya Tarım İlçe Müdürlüğü'nde bu analiz alanı bakanlığa bildirildi. Derhal bakanlıktan firmaya resmi bir yazı yazdı. Şu parti seri numaralı, şu gün üretilmiş, şu sayılı numunenizde aflatoksin miktarı yüksek çıkmıştır. Gerekenin yapılması. Firmaya yazı geldi. Firma hemen buna kısa zamanda cevap vermesi lazım. Bir ay içinde itiraz etmesi lazım. Şunu diyebilir firma: benim ikinci numunem analiz edilsin. Hani depoya koymuştuk ya muhafaza için. O ikinci numunemiz analize gider. İkinci numunemizde analizde kötü çıkarsa fabrikanın yapacağı hiçbir şey yok. Cezayı ödemek durumunda, prosesini değiştirmek durumunda. O partideki tüm ürünlerin piyasadan toplatılması lazım. Ve bu toplatılma parasını da fabrikanın ödemesi lazım.
Peki bir ay geçti. Analiz ne kadar sürüyor? Bir hafta mı hocam?
Her gıda için fark eder ama bir hafta içinde.
Bir hafta içerisinde analiz raporu aldık.
Evet.
Bir hafta içerisinde bu raporun sonucunu firmaya bildirdik.
Evet.
Firma bir ay içerisinde tekrar itiraz etti.
Evet.
Bakın aradaki süreç geçti.
Hemen itiraz ederler genelde.
Tamam, beklemediklerini belirtelim. Bir hafta içerisinde itiraz ettiler. Sonra ikinci analiz geldi. İkinci analizde de sıkıntı çıktı. Ve biz bu vatandaşların fabrikasıyla alakalı yaptırım cezayı ve toplatılması çıktı ortaya. Yani evet, karar bu şekilde çıktı. Peki bu esnada aradaki kalan süreçte satılanlar ne olacak? Afiyet olsun.
Şimdi birçok yere dağıtıldığı için, hı hı, yani bir anda analiz bittikten sonra hemen hangi ilde, hangi ilçedeyse bildirilir ve hemen firmaya denir ki bunları toplayacaksınız. Hemen
satılanlar toplarlar. Ne olacak?
Satılanlar işte zaten gıda güvenliğindeki bizim en büyük şeyimiz bu problem. Onun için baştan kontrol etmek lazım. Yani kırmızı pul biber.
Üretim aşaması dediğimiz konu.
Hayır, kırmızı pul biber sizin satış yerinize geldiği zaman analiz isteyeceksiniz. Bunda, bu parti üründe siz aflatoksin analizi yaptırdınız mı? Aflatoksin analizi yaptırdığınız dair belgeyi size vermeden siz rafınıza koymayacaksınız. İşte büyük marketler bunu yapıyor ama küçük bir bakkala gidip veya küçük bir satış yerinde bazen bu atlanabiliyor ama cezayı yediği zaman o kadar ciddi bakıyorlar ki, biliyorsunuz ifşa listesi var. Bu ifşa listesinde firmanızın adı resmi gazetede olumsuz olarak geçiyor. Bu
silinmiyor
çok kötü.
Zaten
hiçbir şekilde silinmiyor ve bunun temizlenmesi firmanın adeta yok olması gibi. Çok korkar firmalar bundan. Onun için mutlaka ve mutlaka rafa konacak ürün, üreten analiz yaptırıp satanın da üretenden analiz raporuyla rafına koyması lazım.
Yani bu dediğiniz çok doğru bir şey. Yapılması gereken bir şey. Biliyorsunuz semt pazarlarımız da var. Semt pazarlarımızda çuvalların üzeri açılmış biberler, peynirler, zeytinler.
Açıkta gıda satışı
gıda problemdir. Bunların her biri sıkıntılı.
Birden düzeltemiyorsunuz bazı şeyleri. Yani bir zaman de, içinde.
Bir de az önce söylemiş olduğunuz bu ifşa listesiyle alakalı sormak istediğim çok önemli bir soru. Sürekli kafama takılandı bu soru. Bazı firmaların isim değiştirerek X, Y, Z gibi yine aynı ürünleri piyasaya çıkarttığını görüyoruz.
Hayır.
Acaba bu konuda bu insanlar şunu mu hedefliyor? Yani gizliden bir reklam mı söz konusu oluyor?
Mustafa Bey, aynı isimle bir önceki ceza yediği ürünleri toplamak zorunda. Toplayıp imha etmek zorunda. Bakanlığın görevlileriyle beraber imha etmek zorunda.
Güzel.
Planlı denetim, ikinci denetim şekli. Türkiye'de 81 ilimiz var ve ilçelerimiz var. Her il ve ilçede Aralık ayına doğru bir planlama yapılır. Yani 2023 Ocak ayında nerelere denetim yapılacak? Şubat'ta, Mart'ta 12 aylık bir liste yapılır. Bu hem ilde, o ilde ve ilçelerde bulunur ve bakanlığa da bildirilir. Bakanlıkta bir veri giriş sistemi vardır denetimle ilgili. Planlı denetimde haber verilmeksizin 3 tane denetçi arkadaşımız gider. Ve her işletmenin bir denetçi defteri vardır. 3 nüshalı işte pembe, mavi, sarı. Şimdi sizin denetçi defteriniz var. Ben de denetçiyim. 3 kişi geldik. Önce evrak kontrolü yaparız. Yani her gıda için bizim bitkisel kökenli gıdalar için kayıt, hayvansal kökenli gıdalar için onay almamız lazım. Kayıt şudur. TR, Turkish Republic, tire K, tire il kodu, tire 6 haneli bir rakam. Yani Ankara'da bir firma. TR, tire 06, tire K, diyelim 000165. Bu o işletmenin devlet tarafından bilindiğini, denetlendiğinin kanıtı, bitkisel üretim. Eğer hayvansal kökenli bir gıda üretiyor ise onay almak durumundayız. Bir sucuk işletmesi, bir kaşar işletmesi onay. Orada da TR 4 haneli bir rakam. TR il kodu, TR 06 örneğin Ankara 4 haneli bir rakam. Çünkü o 4 haneli, niye 4 haneli? Türkiye'de 4 haneden fazla her ilde hayvansal kökenli gıda üreten yer yok. Bitkisel kökenli gıda üreten yer daha fazla. Gittik, işletmenin bir kapatılmasını hızla gerektiren hata şeyleri vardır, hatalı durumu vardır. Bir, örneğin şu duvarda fayans vardır, fayanslar kırıktır. O fayansların düzeltilmesi için direkt gıdanın bileşimini, gıda güvenliği açısından risk oluşturmayacak bir şey vardır. Oranın düzeltilmesi için not alınır. Bir de gerçekten mesela bir sucuk işletmesinde orada bir at etinin analizle belirlenir veya kesildiği görüldü. Derhal o işletme kapatılır. Yani en yüksek cezayla cezalandırır. Kanunda bir değişiklik yapıldı.
Ceza miktarlarını soracaktım.
5.996 sayılı kanunda ceza miktarları 2'ye 3'e katladı. Yani 55 bin, 60 bin. Bir de aynı hatayı 2 veya 3 defa yapanlar meslekten tamamen men ve 3 ila 5 yıl arası hapis. Yani gıda güvenliği insanların sağlığını riske sokmaktır Mustafa Bey.
Evet. Burada Sağlık Bakanlığı'nın bir verisi vardı. Veride aynen şu ifade kullanılmış. Bir gün Sağlık Bakanlığı'nın aynı zamanda kendisinin, bakanın kendisi de ifade etmişti. Biz denetim mekanizmasını tam anlamıyla çalıştıramadığımız için bu insanlar merdiven altı ürettikleri ürünü vatandaşlarımıza yedirdiğinden vatandaşlarımız belli bir süre sonra hastalıklara maruz kaldığından biz onları tedavi etmek için ödediğimiz para, harcadığımız zaman, işte bu personel, bu giderler, bunların hepsine baktığınız zaman ilk baştaki denetimimiz yapılmış olsa bunu belki 20'de biri, belki %1'ine tekabül edecek.
Mustafa Bey, asıl problem şu, bakın ben söyleyeyim. Gıdada belli bir kayıt dışılık vardır. Yani %40-45 civarında kayıt dışı. Normal bakanlıkla çalışan, denetimi olan, kurala göre üretenlerde problem az olur. Asıl problemli, mesela şöyle söyleyeyim. Bugün siz bir camiye, cumaya gittiniz. Cumanın önünde bal satılıyor. Bu baldan almayın deseniz cemaate, birçok cemaat size tepki gösterebilir. Evet. Etiketsiz bir gıda. Bizim bunu anlatmamız gerekiyor. Ben bir şehirden, adını vermeyeceğim şehirden gelirken durdurdular. Hocam bal var. Yani herkese hocam diyorlar, bal var. Ben de şunu sordum. Ballara uzaktan baktım. Uzakla belli olmaz da, yani renginden. Glikoz şurubunu nereden alıyorsunuz dediğimde, hocam size satmayalım dediler. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim, bir kangal sucuk şu anda kıyma 150 lira.
Evet.
Bir kangal sucuk, yani 120-130 yani kilosunun 200 civarında olması lazım. Bir kangal sucuğu 10 liraya biri satıyorsa zaten bunun denetime falan ihtiyacı yok. Tüketicinin bunun bir düzgün gıda olmaması gerektiğini anlaması lazım. Tabii bu ekonomik bir güçtür. Yavrularına, çocuğuna canı bir şey istemiştir. Götürmek tam istiyorsa burada, evet. O kadar şey ki, doğru. Bir televizyon programında bir hanımefendiye sordu spiker. Bir görmüyor musun, bu sucuk değil. Böyle azarlayarak hanımefendiye, çok saygısızca. O da dedi ki, benim param yok. Ben çocuklarıma bu sucuğu götürmek zorundayım. Param olsa sana nasıl sucuk alınması gerektiğini anlatırım dedi. Boğazıma diziliyor, sucuk yemiyorum o günden sonra. Yani bunun için söylüyorum, bir duygusal şey değil. Tüketici de satın alırken malın fiyatını sorgulamak durumunda.
Hocam, etiket okuma dediğimiz konular da şimdi başladı. İçerisinde insanlar ne yediğini bilmek istiyor. Pandemi bize bunu gerçekten öğretmeye başladı. Çok ciddi bir bilinçlenme var. Hatta bunun için sivil toplum örgütlerini de aldık. Konuk da ettik kendilerini. Okullarda etiket okuma alışkanlığını kazandırmak için. Ne içinde ne var? Nasıl üretilmiş? Nerede üretilmiş? Nasıl yapılmış? Hangi analizlerden geçmiş? Az önce söylediğiniz aflatoksin var mı? Bu aflatoksin raporlarını alırken bu insanlar etiketlere koymuşlar mı diyorsunuz? Gerçekten bu boğazınıza düğümleniyor insanın konuşurken de. Şüphe kaldırmıyor. Bir insanın daha somut örnekte baklavanın 150-200 lira olduğu bir noktada 50 liraya bir markette baklava satılıyorsa.
İşte onu demek istiyorum bunun ekonomik bir şey bu Mustafa Bey.
Evet.
Bunu kimseye suçlamak için söylemiyorum.
Satın alma gücü dediğimiz konu zaten bu. Bu insanlar ne yapabilecek? Orada da yine bilinçlenmemiz gerekiyor. Babam rahmetlinin çok güzel bir ifadesi vardı. Dedi ki oğlum yiyeceksen baklavayı X firmasından ye 250 gram al. Ama tutup da bir kilo alıp da kalitesiz bir ürünle kendini zehirleme derdi.
Şimdi tüketicilerimiz de burada çok önemli. Ben şimdi siz etiket okumayı çok iyi biliyoruz diyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Abartısız söylüyorum. 100 kişiden 95'i etiket okumayla ilgili problem yaşıyor. Hiç bilmiyor. Ben size bir soru sorayım. Radura nedir? Radura gıdaların muhafaza edilme şekillerinden bir tanesi ışınlanmış gıdadır. Işınlanmış gıda ancak ışınlama baharatlara uygulanır. Başka bir seçeneğimiz olmadığı için. Hayır, ısıl işlem değil. Işınlama. Yani bu odanın içine ambalaj içinde baharatları koyuyoruz. Işınlama yapıyoruz. Onun bir limiti var. Halk sağlığına, insan sağlığına dokunmayan kısım o tip gıdaların ışınlandığını göstermek için bir sembol. Radura bu etikette olması lazım. Sorun bir tane kişi bilmez. Ben TRT'de başka programlara da katılıyorum. O programlarda bir defa etiket okuma yaptım. Bütün bizim ekipteki tüm arkadaşlarımıza logoyu bastırdım getirdim. Arkadaşlar bunu hiç gördünüz mü? Adı nedir? Hiçbiri bilmedi. Yani etiket okumada bizim gıda ve beslenme okulu yazarlığı ve etiket okumayla ilgili çalışmayı tekrar etmemiz, herkese anlatmamız gerekirse sizin programınızda bir programı, iki programı etiket nasıl okunur? Etikette ne vardır? Mesela şöyle deniyor Mustafa Bey. O kadar küçük yazıyorlar ki okumamamız için yazıyorlar. A4 sayfaya sığacak zorunlu etikete yazılması gereken bilgiler var. Bakın A4 sayfaya yazabilirsiniz. Onu bir gofretin üzerine yazmak için mecburen baskıda öyle yapmak durumunda. Öyle şeyler var ki işte bütün için yazıyor. Katkısız ekmek. Gidiyorum fırına. Katkısız ekmek. Ne kullanıyorsunuz diyorum. Un, su.
Maya.
Maya. İşte yürüyorum. Tuz. Peki tuz katkı değil mi? Evet katkı ama biz onu öyle anlamıyoruz.
Doğal olarak aldım.
Her gıda katkılı gibi bir ifade yok. Bir gün gıda muhafaza tekniklerini anlatalım. 6 tane gıda muhafaza tekniği vardır. Bunlardan bir tanesi ısıl işlem, konserve üretimi. Bir diğeri kurutma, sebze meyve kurutma. Bir diğeri asitle muhafaza, turşu üretimi. Bir diğeri şekerle muhafaza, reçel üretimi. Bir diğeri koruyucu maddelerle muhafaza, gazoz üretimi. Şimdi gazozu ben şimdi size sorayım. Bir gazoz ürettim, pastörize mi edeyim, sterilize mi edeyim? Bana söyleyin. Dayanıklı hale getirmek istiyorum. Yani. Söyleyin, tüketici olarak bana söyleyin. Benim size sorum bu.
Pastörize etmek ifadesi bence daha uzun yıllar boyunca daha uzun süre korur herhalde.
Bakın gazoz içinde gaz var, karbondioksit %3,5, %10 şeker var. %0,2 de limon asidi var, sitrik asit. İçinde %3,5 karbondioksit olduğu için ne pastörize edilir ne sterilize. Bu odada biz bir gazozu pastörize etsek dinamit gibi patlar. Onun içine koruyucu madde olarak sodyum benzoat katarız. Tek bir yolumuz odur. Başka bir yolumuz yoktur. Onunla muhafaza ederiz. Çünkü sodyum benzoat mikrobiyal faaliyeti ozmotik bir basınç yaparak mikroorganizmanın gelişmelerini engeller, pastörize ve sterilize etmeden gıdayı muhafaza eder. En son gıda muhafaza çektiğimiz baharatların ışınlanmasıdır. Bir gün gıda muhafaza tekniklerini uzun uzun anlatırsak, mesela hangi gıdayı pastörize ederiz Mustafa Bey? Yani bunu özellikle
Süt.
soruyorum. Başka? Yani bir meyve eti kaç derecede pastörize ederiz? Hani tüketici olarak bilmemiz gereken şeyler de siz tüketici temsilcisiniz. Yani zora koşmak için soru sormuyorum. Olayın
Ama
anlaşılması
zorlanıyorum
için.
hocam.
Ha işte herkes aynı. Kime sorarsam arkadaşlar pastörize sadece meyve ve meyve ürünlerini yapılır. Sebzeler, et, balık, tavuk hepsi sterilize edilmelidir. Bakın bunları dahi toplumumuzda bilemiyoruz. Evde sebze konservesi yapılmaz. Otoklavda yapılması lazım. Aksi takdirde zehirlenme olur. Öyle bir zehirlenme olur ki
Ölümcül zehirlenmelerde birçok ben
Clostridium botulinum insanı zehirler. 7 saatte yerinize yerleşirsiniz. Yani vefat edersiniz anlamında söylüyorum. Allah korusun.
ki bunun örneklerini haberlerde çok fazla aldık.
Köyde konserveden zehirlendi
Çocuklardan.
diyor.
Kaç kişi öldü?
Tabii.
Ailenin tamamı da yok olduğunu
Yani
biliyoruz.
aynı anda biz programa çıkıyoruz. Ben sabah programına çıkıyorum. Bizden sonra bir program var. Adını vermeyeyim. Biz bugün, dün ve bugün süt fiyatı tartıştık. Süt için dedik. Bir hanımefendi çıktı. İnek ve koyun sütü içmeyin. Zehirlidir. Manda sütü için dedi mesela bugün. Burada böyle bilgi kirlilikleri de var.
Sizin programda siz konserve ile alakalı zehirlenme sıkıntılarını bahsediyorsunuz. Arkasından başka bir program çıkıyor. Konserve böyle yapılır diyor.
Aynen. Hiç de eğitimi yok. Yarın ben konserveyi anlatacağım o programda. Bizzat göstereceğim. Sebze böyle alınır. Mesela konserve üretiminde, sebze konservesi üretiminde nasıl yolu izlenir? Bizzat yaparak önce yıkadık. Ağırlığının 5 katı suyla yıkarız. Hijyen için. Yani taze fasulyeyi alıp elimizde kırıp hemen kutuya koymayız. Sonra konservenin, sebzenin içindeki enzimlerin inaktif hale gelmesi için ılımlı bir haşlama yaparız. Yani suyun içine atarız, çıkartırız ve böylece enzimler inaktif hale geldiği için yeşil rengi bozulmaz konservenin. Daha sonra kahverengi görünmez. O kadar çok konuşulacak şey var ki her birini hani biraz önce siz çok güzel söylediniz. Ürün bazında konuşmak lazım. Şimdi hanımlara soruyorum ben. Salçayı nasıl muhafaza edersiniz? Hocam diyor ben diyor salçayı alıyorum buzdolabına koyuyorum. Üzerine de yağ
Ziya
koyuyorum.
koyuyorum.
Cincik gibi oluyor diyor. Yani
Heh,
hiç
öyle diyor.
bozulmuyor zannediyor. Yağın altında da havasız koşullarda küf çalışır. Bak ben nasıl yapıyorum? Eşim de
Lütfen
benim
buyurun.
hekim, diş hekimi emekli. Biz salçayı aldık. Açtık, biraz kullandık. Özellikle ben cam kavanozu dipfrize koyuyoruz. Eksi 18 derece. Bugün taze fasulye yapacağız. Soğanı koyduk, kıymayı koyduk. O donmuş şeyden, bıçakla, salçadan alıyoruz ve ilave ediyoruz. Hiçbir şekilde bozulma olmadan salçamızı
Küçük
uzun
küçük
süre
koysanız,
kullanıyoruz.
küçük küçük koysanız daha güzel olur mu?
Bölüp de yapabilirsiniz ama o zor oluyor. Hanımlar ondan üşeniyor, çok yer kaplıyor. Yani bu tip pratik bilgilerin gıda güvenliği açısından çok önemli.
Konservelerde eskiden annemlerimiz genelde böyle yaparlardı. Bilmiyorum ama siz daha bilirsiniz.
Evet, evet.
Kaynatırlardı, dediğinizi yaparlardı. Böyle rengi hafifçe yeşile döner. Suyun içerisinde, sıcak suyun içerisinde bırakılır. Arkasından kapatılır, ters çevrilir, kaynatılır. Sonra kullanmaya başladığımızda annem özellikle söylerdi. Üzerine vur, açtığınız zaman fıs diye bir ses gelecek derdi.
Şimdi şöyle bir parayla, madeni parayla masaya vuramıyorum ses olur diye. Parayla konservenin üstüne vurduğunuzda çok tiz bir ses çıkar. Sebze konserve otoklavda yapılır. Yani açıkta kazanla kaynatmayla 150 derece çıkamayız. 120 santigrat derecede sebzelerdeki klostridium botulinum elimine olur. Açıkta Ankara'da su 96 derecede kaynar. Yani 100 dereceye bile ulaşmıyor. Onun için sebze konservesi üretirken bazı köy odalarında vardır, köylerde vardır, otoklav vardır. Onların içine koyarsınız sebze konservelerini ve orada 120 derecenin üzerine çıkarız. Onun için bunları çok konuşmamız lazım Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum gündeme getirdiğiniz için. Gelelim denetimi bitirelim. O
Lütfen.
planlı denetimi yaptık. Yıllık denetim toplamını söylüyorum. Geçen sene yıllık denetimiz 1,3 milyon. Bunun yaklaşık %15 civarında idari para cezası. Bir kısmı kolay düzeltilebilir. Bir yerde denetim yapıldığı zaman sadece ürün denetimi yapılmaz. İşletmenin fayansı, olması gereken hijyenik koşulların olup olmadığı, personelin tuvaletteki biz ilk şeye gideriz. Personelin tuvaletine giderim ben. Bir dönem tuvaleti gıda işletmesinin içine açılması için sakınca olduğunu anlatmaya çalıştık. Şey diyordu, hemen tuvaletten çıksın gelsin hocam, vakit kaybetmesin. Oradan tuvaletten çıkıyor, oradan ayağıyla bütün patojen mikroorganizmaları işletmeye taşıyordu. Şimdi tuvalet ayrı yerde olmalı, tuvaletle işletmenin arasında bir bölme olmalı ve içeri girerken mutlaka hijyenik bir bardan geçmeli. Yani gıda öyle çok kolay görünüyor. Herkes yani 152 kredilik ders almak gerekiyor gıda ve tarımda. 152 kredi Mustafa Bey. Yani öyle internetten öğrenip süt içme diyen insanlar annesinden süt içmediler mi? Dünyada insanın ilk karşılaştığı gıdadır ve en kutsal gıdadır. Ben ameliyata giremem Mustafa Bey. Çünkü benim ihtisas konum değil. Ben ameliyata girersem hastayı kaybederiz. Allah korusun. Kimse de gıdaya ameliyat gibi girmesin. Herkes kendi konusunu konuşsun. Ben biraz böyle bunları şaka yolla anlatıyorum halk lisanıyla. Ama bize gıdayı herkes biliyor. Yani çıkıyor. Çok bugün sabah hocam süt içmeyin diyor. Ya niye süt içmeyiz arkadaşlar? Doğru yerde üretildiyse. Bir tanesi şunu söyledi. İsim vermiyorum. Sütün fıtratını bozuyorlar. Pastörize ederek veya UHT sütü, sütün fıtratı bozuluyor. Fıtrat bir sıfattır. İnsana ait bir şeydir. Süt bir cansızdır. Sütün içinde gıda olarak bileşenler vardır. Protein vardır, yağ vardır, karbonhidrat vardır. Bunların muhafaza edilip mikroorganizmalardan korunup insana ulaştırılması gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemlidir.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine programın sonuna geldik. Evet. Yarım saat oldu ve bir çırpıda yine bitti. Bana 4 soru sordunuz. 3'ünü cevaplayamadım. Birini de eksik cevapladım.
Daha çok sorun var etiketle ilgili. Bir daha gelişimizde etiket konuşalım. Herkese evet, soracağım.
O etiket okuma konusuyla alakalı da gerçekten bir sivil toplum örgütü var. Kendilerine biz bu konuda bir konuşma fırsatı verdik. Misafir ettik. Çok güzel çalışmalar yapmışlar.
Kim? Hangi?
Hala da devam ediyorlar. İstanbul'da bir sivil toplum örgütü. Çocuklara etiket okuma alışkanlığını kazandırmak için.
Çok saygı
liselerde onlara gidip ne yediğinizi bilin, ne aldığınızı bilin. Bu şekilde bazı etiketlerle, bazı çıkartmalarla onlara farkındalık yaratmaya çalışmışlar. Ben çok kutsal olduğunu gördüm ve bizim son dönemde ne kadar yaptınız diye sorduğumda cevapları 15 bine yakın olmuş. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Ağzınıza
ederim.
Sağlık. Harika oldu. Yine bir programı bitirdik. Efendim programı Kadriye Şenel hazırladı. Mustafa Söylemez ben sunucunuz. Bir sonraki programda yeniden karşınızda olmak diliyoruz efendim. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Lütfen ne yediğinize dikkat edin. İyi bakın kendinize.
Güvenilir gıda.